Ayrım 21, Mumhala 2, Aziz Nesin, sayfa 263. Tarihsiz. Bir yıkıntı. 8 Eylül 87 gecesi yorgun ve uykusuzdum. TV'de Audrey Hepburn'un filmi var diye uyandım. Seyrettim. Eyvah! Roma tatilinin o güzel kadına ne olmuş? Vah vah vah! Ne güzel kadındı, ne çirkinleşmiş. Bu daha çok kadınlarda oluyor. Büyük düş kırıklığı yaratıyor. Ben bu yaşta onunla olamam. Kadınlar, hele feministler ne çok güleceklerdir bu sözlerime. Havaalanı 10:30. İki Hepburn vardır. Audrey, Catherine. Biri fizik, biri zeka ve kültür. Kocası Mel Ferrer'den ayrıldı diye bayağı üzülmüştüm. Artistlerin yaşamlarıyla ilgilenmezken hem de. Vakıf 14 Eylül 1987 Pazartesi. Güncel bir olayın hemen arkasından o olayın romanının ya da oyununun özellikle romanının yazılamayacağının, yazılmaması gerektiğinin en önemli örnek olayı 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yarattığı olaylardır. O zaman içinde yaşadığımız, coşkusunu içimizde duyduğumuz olaylara yansız bakamadığımızı, soğukkanlı ve uzaktan ve yukarıdan bakamadığımızı, ormanın içinde yetip bütünü gözden yitirdiğimizi ve tersine yine ormanı görelim derken tek tek ağaçları, sorunlarını, dertlerini gözden kaçırdığımızı aradan 27 yıl geçtikten sonraki bugünkü 27 Mayıs Yassıada davalarına ilişkin yayınlardan anlıyoruz. Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra yazılan Kurtuluş Savaşı romanları kötüydü. Bu konuyu yansıtan güzel romanlar olaydan 50-60 yıl sonra ancak yazılabildi. 27 Eylül 3 Ekim 1987 Öykü. Dün 26 Eylül 1987 Cumartesi Sedir Adası'na gittik Muğla Gökova. Dönüş için iskelede bir gölgede oturmuş bekliyorken uzaktan yansıyarak büyüyen pat pat diye sesler duyuluyordu. Sami Karaören, "Bakın, çocuk ahtapot öldürüyor," dedi. Gösterdiği yana baktık. Gözlerimle iyi arandıktan sonra o pat pat seslerinin nereden geldiğini gördüm. Bir çocuk ıslak çuvala benzer uzunca bir şeyi belli aralıklarla kaldırıp kaldırıp deniz kıyısındaki kayaya çarpıyordu. Ahtapot böyle mi öldürülür dedim. Evet dedi. Çok şaşırdım. O yediğimiz, özellikle içkilerimizin o güzel mezesi ahtapot demek böyle öldürülüyordu. O sırada yanımıza bir yerli adam oturmuştu. Konuşmalarımızı dinliyordu. Yöneticilerden Reşat. Her canlının öldürülmesi acıklıdır. Tavuğun, tavşanın, koyunun, ineğin, hele o koca mandanın, devenin. Onların öldürülmelerini görmeye dayanamıyorsak tek yapacağımız şey öldürüldükleri, kesildikleri yerden kaçarak faciayı görmekten kendimizi kurtarmaktır. Oysa görmemek, kesilerek öldürülen hayvan bakımından neyi değiştirir? Kaçarız hayvanların öldürüşlerini görmemek için ama sonuç değişmez. Yine de yeriz etlerini bir güzel. Bu, savaşı asıl çıkaran ülkelerin egemenleri olan büyük zenginlerin o acımalı yürekleriyle insanların ölümlerini görmemek için savaş alanlarından uzakta kalmalarına, o acımasız sahnelerden kaçmalarına benzemiyor mu? Görseler de görmeseler de çıkarttıkları gerçek nedeni oldukları savaşlarda insanlar ölüyor. Hiçbir hayvanın öldürülüşü bir ahtapotun öldürülüşü kertesinde zor, dayanılmaz, acıklı olamaz. Belki de ahtapot canını en zor veren canlı. Ahtapot benim en uzak akrabam. Belki de ben maymundan türemedim, ahtapottan türedim. Canlılar yaşama sulardan, su kıyılarından başlamamış mı? Canlılar sulardan karalara doğru yürümüşler. Sürüngenler kim bilir kaç milyonlarca yıl sürüne sürüne ağaçlara, kayalara tırmanmasını öğrenmiş, öğrenmek için kaç milyarlarcası can vermiş. Sonra ağaçlardan, yüksek kayalardan avlanmak için milyonlarca yıl atlaya atlaya milyarlarcası ölerek bu çabaları sonunda çok yavaş yavaş kanatları oluşup kuşlaşmışlar. Ağacın bir odalından, bir tepesinden avlanmak için ilk atlayıp da yere düşerek ölen ayaklı kabuklu sürüngen bu ilk çabasından milyonlarca, belki de milyarlarca yıl sonra kanada dönüşeceğini biliyor muydu? Belki de, hayır belki de değil, kesinlikle bilmiyordu. O kabuklu sürüngenler ya da ayaklı kemirgenlerden ilk atlayan biri olmuştur elbet. Arkasından da başkaları. En önemlisi ilk atlayan. O ilk olanın içgüdüsel yürekliliği olmasa bilinci yoktu, karnını doyurmak için atlamıştı. Bilincine varmadan öldü ölümü göze alarak. Hiçbir yaratık sulardan karaya çıkamayacaktı. Sulardan karaya çıkanlardan suya dönüşü olmayan kara yolculuğuna çıkıp ilk sürüne sürüne yürümeyi göze alan olmasa, o ilk sürüngenlerden karnını doyurmak için toprağı eşeleye eşeleye ayakları, ağaca ilk tırmanan, yüreklilik, yaşamak için ölümü göze almak, bilinçli olmasa bile, içgüdüsel olsa bile, kuşlar olmayacaktı, kuşlar uçamayacaktı, kuşsuz bir dünya, ne çirkin ya da eksik olurdu. Önemli olan dünyayı tamamlamak. O hiçbir zaman tamamlanamayacak olan, tamamlanması olanaksız olan ama hep tamamlanmaya doğru yürüyen, yürümeyen dünyayı tamamlamaya çalışmak. Pat pat seslerini zaman zaman düşünerek böyle düşünür. Yerinden memnun olanlar değişmek istemezler. Durumu korumaya çalışırlar. Balık balıklığından memnundur. Karaya çıkmak gözü pekliğini göstermek, yılan olmak, fare olmak, kuş olmak istemez. İnsanlar maymundan mı olmuş? Olabilir. Ama bugün şu delikanlının ahtapotu kayalara vura vura öldürüşünü gördükten sonra maymundan gelmiş olsam bile ahtapotgillerle bir akrabalığım, bir yazgı birliğim olduğuna inandım. Böyle yürüyecek öykü. Muğla'da 27 Eylül günü yazmaya başlamıştım. Bugün 3 Ekim 1987 Cumartesi. Konya'da Selçuk Oteli'nde 104 numaralı odada sürdürdüm. Vakıf 1 Ekim 1987 Perşembe saat 9:16. Kendisini herkesten zeki sanan insan gerçekten de zeki olabilir. Ama salt kendisini herkesten daha zeki sandığı için herkesten daha aptalca aptallıklar yapmaya yargılıdır. Örneğin Sabahattin Ali kendini herkesten daha zeki sanırdı. Yalçın Küçük de kendini herkesten daha zeki sanıyor. Doğrudur. İkisi de çok zekiler ama kendilerini herkesten daha zeki sandıkları için herkesten daha aptalca aptallıklar yapmışlardır. İkincisi hala yapmakta. Vakıf 1 Kasım 1987. Niçin gülmece yazarıyım? Başkalarını keşfederken kendimizi keşfetmiş oluyorum. Kışın pencere mutluluk, olağan dışı olağanüstü, kötü yanları görmek alışkanlığı. Ölenler için güzel yazı. Yusuf Ziya İlhan, Behice Çetin. Ben yazamazdım. İkisi de onları benim kadar bile sevmedikleri halde güzel yanlarını bulup yazabilmişler. Yazdıkları doğru ama bir yanı. Ben bunu yapamazdım. Olumsuzluklardan tedirgin olduğum, hep onları olağanüstü dışı gördüğüm için mi gülmece yazarı oldum, yoksa gülmece yazarı olduğum için mi böyle terslikleri görüyorum? Keşfedemiyoruz kendimizi. Kim bilir ne çok yanlarımızı keşfedemeden öleceğiz. Bana niçin gülmece yazarı olduğumu Türkiye'de ve Türkiye dışında çok sormuşlardır. Bu sorunun doğru yanıtını verebilmem için, yani kendimin bu yanımı, yanıtı keşfedebilmem için bu yaşa, 72, gelmem gerekiyormuş. Soba yakmadım, yakamam. Kalp ve inme varken bile. Vakıf 1 Kasım 1987 Pazar saat 11:05. Sevi nedir? Sevi, insanın karşı cinsten kendisine çekici gelen biri karşısında kendi kendini büyülemesidir. İnsan kendini büyüleyince karşısındakini olduğu gibi, onun gerçekliğiyle değil, kendi görmek istediği gibi gönlüne göre görmeye başlar. Sevgili bir bulut arkasında, bir tül altında, ay ışığında görünür. Her şeyi güzeldir, her davranışı, her sözü güzeldir. İnsan sevdiğinin kendini büyülediğini sanır, oysa insan kendi kendini büyüler. Bu büyü ve büyülenme nice uzun zaman sürerse sevi de öyle sürer. Büyü bozulunca karşı cinsler birbirlerini gönüllerinden geçirdikleri gibi değil, kendi oldukları gibi görürler. Tıpkı ay ışığı altında ayın yansıdığı çok güzel görünümlü suyun, güneş çıkınca pis bir su birikintisi olduğunun görülüp anlaşılması gibi. Sevi denilen bu büyüyü elden geldiğince bozmamaya çalışmak, uzatmak gerekir. İnsan kendi kendini büyüler. Büyüyü bozan yine kendisi olabilir ama daha çok karşı cins olur. Büyüyü bozmak demek, kendisini seven insanın üstünü örttüğü tülden sıyrılması, buluttan çıkması, ay ışığından gün ışığına geçmesi demektir. O zaman büyü bozulur ve işte o zaman büyülüyken bize güzel gelen aynı davranış, aynı söz, aynı tutum, aynı organlar bu kez çok çirkin gelmeye başlar. Birbirlerini büyülüyken evlenen çiftler, evlendikten bir zaman sonra büyüleri bozulup da kendilerini gerçeklikleriyle görünce ayrılamazlarsa, ayrılma olanakları yoksa, türlü nedenlerle örneğin çıkarlar ya da çocuk gibi, ayrılmak ellerinde değilse, bir yanın bozulan büyüsü öbür yanca bozulmamışsa, işte o evlilik bir cehennem azabı olarak sürer. Cehennem azabına çevirmemek için evliliği o eski seviyeyi yaratan duyguların yerine aklı koyarak evlilik sürdürülebilir. Tarihsiz. Her gün kafama onlarca konu geliyor. O konuların %1'ini bile not edemiyorum. Not ettiklerim ne olacak? Hiç. Hangisini yazabileceğim ki? Ne zaman? Zamanım kalmadı ki. Şimdi öteden beri kafamı uğraştıran bir konu beni gittikçe daha çok zorluyor. Ölmenin zamanı. Belki de ölümün zamanlaması demek daha doğru olur. Timing of the death gibi. Ölünecek en uygun zamanı seçmek. Bu kimsenin elinde değildir ki. Öyleyse zamanı gelip de ölememiş insanın yaşama biçimini seçmesi gerekir. Ben daha da yaşlandığımda ölme zamanımı seçemezsem, ölememiş insanın yaşama biçimini seçememiş olmaktan çok korkuyorum. Örneğin, kimseye söz bırakmadan, durmadan saçma sapan konuşan bir geveze olmak. durmadan geçmişiyle övünmek, başkalarında neden bu herif hala yaşıyor duygusunu uyandırmak ya da sefil olup başkalarına kendini acındırmak, öz denetimden kurtulmak, küsmek. Atatürk ölümünün zamanı bakımından çok şanslı bir insandır. İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşaması Atatürk'ün büyük bahtsızlığı olacaktı. Londra uçak kazasında ölmemiş, kurtulmuş olması da Menderes'in büyük şanssızlığıdır. Kazada ölmüş olsaydı büyük kahramandı. Haklı ya da haksız, vatan haini diye asılarak öldürüldü. İsmet İnönü yazık ki ölmekte birazcık geç kaldı ya da ölümünü beklemek için yalnızlığa çekilemedi. Churchill bunu başarmıştı. Greta Garbo'nun herkesten kaçışını çok iyi anlıyorum. Catherine Hepburn'un, Marlene Dietrich'in yaşlılığa direnişlerini de anlıyorum. Yaşlılıkta o direnç gücünü insan kendinde bulamayacaksa başkalarından kaçıp gizlenmelidir. Hemingway'i de anlıyorum. Zamanında ölmesini bilmek. Vakıf, 20 Kasım 1987. Ayı Kemal'in nedenle yalnız bir insan olduğu aşırı oburluğundan ve oburluğu yüzünden çok şişman oluşundan belliydi. Çalışma odamda gece yarılarından sonra kendimi tutamayıp şunu bunu boyuna yerken Ayı Kemal'in yalnızlığını düşünüyorum. Belki de onunla bu konuda özdeşleşerek. Nesin Vakfı 22 Kasım 1987 Pazar saat 19.42. Zamanında ölmek ya da ölümün zamanlaması. Ne güzel bir oyun konusudur. Vakıf 22 Kasım 1987 Pazar saat 22.28. Çapa Hastanesi'nde inmeliyken zorlanarak helaya gitmeye başladığımda, karşı koğuştaki ölümünü bekleyen hastayla ve geceli gündüzlü ağlayarak kapısında duran Aziz Çalışlar'ın akrabası olduğu için ziyaret ettiği zavallı eşiyle nedenli ilgisizdim. Şimdi şu anda birden o kadının benimle konuşmalarını anımsadım. Hasta bakıcı hemşirenin söylediği, gırtlağını temizlediği hortumdan kurtlar çıkmıştı. Aman yarabbi. Tarihsiz. 75 yaş armağanı. Demirtaş Ceyhun, Tahsin Saraç, Arslan Kaynardağ, Fedorenko, Yevtushenko, Svetlana Vera, Yunanistan'dan Klaus Liebe Harcourt, Petra Kapert, sınıf arkadaşlarımdan Mehmet Karahasanoğlu, Yavuz Selim Sinemoğlu, Haluk Gerger, Sadun Aren, Zeynep Oral, Tahsin Öztin. Vakıf, Aralık 1987. İnsanın orta katındaki sindirim organları alt katındaki cinsel ve üst katındaki sinirsel beyinsel organlarını yönetiyor ve onlara buyuruyor. Vakıf, Aralık 1987. Şiir, birbirlerini tanımayan ayrı coğrafyaların insanlarını birleştirir. İnsanların anlaşmalarını sağlayan dil, aynı ulustan olanlar bir yana, aynı ulustan olmayan insanların anlaşmamalarını da doğuruyor. Oysa insan düzeyinde olmayan hayvanların her türünün kendi dili iletişimleri kesinlikle anlaşmalarını sağlıyor. Örneğin Çin kedisi ile İzlanda kedisi hemen anlaşırlar. Bu hayvanların insanlara üstün yanıdır. Fener Yolu Küçük Ev 2 Aralık 1987. Bütün yalnızlar yalnızlıklarından kurtulmak istiyorlar. Oysa bütün dünya nimetleri gibi yalnızlık da insanın ancak yeterince değerini anlayıp özlediği dünyanın en büyük nimetidir. Bu gerçeği anladığımız zaman yalnızlıktan kurtulmak için çok kez kendi kendimizi bağlamış oluruz ve iş işten geçer. Üstelik şunu hepimiz biliyoruz. Her dönemde dünyayı çağdaşlaştıran yani uygarlaştıran bütün büyük insanlar iflah olmaz mümin yalnızlardır. Bu büyük yalnızların en acılıları da kalabalıkla kuşatılmış ve yalnızlıklarını başkalarının ayrımsayamadığı yalnızlığa yargılı yalnızlardır. Vakıf 3 Aralık 1987 Cumartesi saat 13.32. 8 Eylül 1986 tarihinden sonra 3 Aralık 1987 Cumartesi tarihine dek 15 ay ben bu öykünün notlarını çantamda, kafamda ve bilinçaltımda taşımışım. Zaman zaman çantamdaki öykü notlarımı açıp içlerinden en olgunlaşmış öyküyü yazıyorum. Aşağı yukarı hemen her gece ya bir öykü ya bir şiirle yatağa girer ve o öykü ve şiirle koyun koyuna iç içe yatarım. Uyuyana dek şiiri öyküyü düşünürüm. Zaman zaman şiir ve öykünün yerini oyun, roman ya da başka bir tür yazı alır. En zor yattığım oyundur. En hırçını odur. Sabaha dek o yazı şiir ya da öykü uyurken bile gelişir. Gelmesi gerekir de öyküsünün notlarıyla son birkaç günden beri geceleri birlikte yatıyorum. Dün gece 2 Aralık 1987 bu öyküyle yattım. Sabahleyin öykü tam olgunlaşmıştı. Sabahleyin yazmaya başladım. Şimdi 3 Aralık 1987 saat 13.25. Öykünün ilk müsveddesini yazıp bitirdim ve adını da koydum. Öykü yazılıp bitti. Şimdi uyuyacağım. Uyanınca bu öyküyü okuyup düzelteceğim, belki değiştireceğim, ona son biçimini vereceğim. Ondan sonra da yazı makinesinde yazacağım. Aşağı yukarı bütün öykülerim bu ve buna benzer süreçten geçerek son biçimini alır. Kafamda ve rüyalarımdaki notlarımda 10-15, 20 hatta 30 konu, yıllardan beri olgunlaşmayı bekleyen öykülerim, romanlarım, şiirlerim, oyunlarım, denemelerim ve gezi yazılarım vardır. Bu öykümü 4 müsvedde ile yazdım. 6-7 müsveddeden sonra yazdığım öykülerde olur. Vakıf, 26 Aralık 1987 Cumartesi saat 21:35. Dünyanın ayrı yerlerinde birbirlerini tanımayan yazarların birbirlerinden habersiz olarak aynı konuları işlemeleri çok şaşırtıcı geliyor bana. Bu şaşırtıcı rastlantı birçok kez başıma geldi. Başladığım, notlarını aldığım, hatta üzerinde sayfalarca dosyalar dolusu çalıştığım ama zamansızlıktan bir türlü tamamlayamadığım oyunlarımın, romanlarımın başka yazarlarca yazıldığını birkaç kez gördüm. Hem şaşıyorum hem üzülüyorum buna. Aynı konuyu yazmak şansını yitirmiş oluyorum. Yazarsam konuyu o yazarlardan almış olduğum sanılacak. Oysa o konuları o yapıtların yazılışından çok önceleri ben düşünmüş, tasarlamış, yazmışım. Bunlardan biri benim Leyla ile Mecnun adlı romanımdır. Bu romanı sanırım 1960 ya da 61'de yazmıştım. Belki de daha önce. Dosyası roman dosyaları arasındadır. Bakarsam dosyada tarihini bulabilirim. Romanın iskeletini kurdum, kurguladım, notlarını aldım. Hatta başhekim Doktor Faruk Bayülkem zamanında Bakırköy Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanesi'nde pek de derinlemesine olmayan çalışmalar yapmıştım ve romanı yarı yakın yazmıştım. Sonra güncel işler ve para sorunları, gereksinmeler yüzünden romanı olduğu gibi bıraktım, ileride yazmak üzere. Böyle ne çok yarı kalmış oyunum, romanım var. Efraim Kişon'un Romeo ve Juliet adlı oyunu Devlet Tiyatrosu'nda oynuyor. Gidip seyrettim, çok üzüldüm, aynı konu. Kişon'un oyunu bana çok ama çok kötü geldi. Oysa eleştirmenler çok övdüler. Bana çok kötü gelmesi belki de aynı konuyu işlemiş ve yapıtı gerçekleştirememiş bir yazar olarak yazar bencilliğimden ileri geliyordu. Ben önce roman olarak yazacak, sonradan romanı oyun yapacaktım. Bunu elbet roman ve oyun olarak iki kez telif hakkı almak için düşünmüştüm. O sırada bir gazeteci benden bir roman tefrikası istemiş olsaydı benim Leyla ile Mecnun, Romeo ve Juliet'ten çok önce yayınlanmış olacaktı. Benim romanımda kendilerini Leyla ile Mecnun sanan bir kızla bir erkek vardı ve günümüz dünyasında yaşamak zorunda kalıyorlardı. Bir gecekondu mahallesinde yaşamaktaydılar. Komşuları Romeo ile Juliet hippi, funkçı filan da ama uyuşturucu kullanıyorlardı ve Romeo Sultanahmet de Juliet'i pazarlıyordu. Gecekondu mahallesinin öbür gecekondularındaki komşuları Ferhat'la Şirin ve başka dünyanın ünlü sevda çiftleriydi. Günün koşullarına dayanamayıp türlü serüvenlerden sonra Leyla ile Mecnun yeniden gönüllü olarak kendilerini öldürüyorlardır. Bugün TV'de seyrettiğim bir filmin konusu da yine 1960 ya da 61'de tasarladığım bir oyunun tıpkısı değil mi? Ama hiç olmazsa bu oyun kafamda bir tasarı olarak kalmıştı. Notlarını tutmamış, yazmamıştım. Müzehher Vanu polisiye bir oyun yazmıştı. Dostluk ilişkileriyle olacak. Muhsin Ertuğrul bu oyunu Kadıköy Şehir Tiyatrosu'nda sahneye koydurdu. Galasına gittik. Oyun rezalet. Hatta hiç unutmam, yanımda oturan Kemal Tahir şöyle demişti. Yahu iki ayağı üzerinde dikilen insanları konuşturmak ne zormuş. Alay ediyordu, haklıydı. İşte o kötü polisiye oyunu seyrederken bir polisiye komedi yazmayı düşünmüş ve konusunu da tasarlamıştım. Sonraları seyrek de olsa zaman zaman bu konu üzerinde durdum ve sanırım arada bir notlar da aldım. Notlar tiyatro dolabında olacak. Konunun babası şuydu. Kalabalık aileli ve akrabaların da konuk geldiği bir evde bugün oradakilerden biri bir kadın birden ölür. Ölümü kuşkulu görüldüğünden karakola telefon edilir, polisler gelir, rapor yazmak için soruşturmaya başlarlar. Soruşturma sırasında polisler öyle amatör ruhlu polis afiyelidirler ki, öyle sorular sorurlar ki, evde bulunan herkes sanık durumuna düşer. Hatta polisler öyle kuvvetli mantık oyunlarıyla sorular yöneltirler ki, bu sorular sonunda herkes birbirinin katil olduğundan kuşkulanır ve hatta öyle olur ki, kimileri de kendi kendilerinden kuşkulanmaya başlarlar. Acaba, yoksa ben mi öldürdüm? Ayrımsamadan katil mi oldum yoksa? İşte insanlar bu kuşkular içindeyken ölü sanılan kadın dirilir. Çünkü ölmemiş, bayılmıştır filan. Akşam. Bu gece 26 Aralık 1987 Cumartesi saat 17:15'te TV'de Murder by Death adlı filmi izleyettim. O da polisiye komedi. Polis hafiyeleriyle alay ediyor. Hayli ünlü oyuncular oynuyor. Olağanüstü jenerik ve görüntüler ve çok komik diyaloglar. Aşağı yukarı benimkiyle aynı konu. Ne var ki benim oyunumun özü daha güçlü ve bir toplumsal eleştirel yönü var. Demek yine bencillik. Kendi oyunumu daha çok beğeniyorum. Hem de daha yazılmamışken, kafamda bir tasarıyken. Belki günü birinde yazma fırsatı bulabilirim. Bana bu oyunu esinleyen Müzehher Vanu'nun o kötü oyunudur. 21. ayrımın sonu, sayfa 274.